Ayrım 21.
Gidip rahatlıkla oturdu. Gözlerini dikip öylece bakıyordu adam. Turgut da gözlerini adama dikip durdu öylece. Ağırdan sormaya başladı adam. Adını, soyadını, baba adını, doğum yerini, doğum yılını yazdırdı. Sonra gene dikip gözlerini bakmaya başladı. Anlat. Deminkinden daha yumuşak çıkmıştı sesi. Anlatsın mı? Neyi anlatsındı? Bakışıp durdular bir süre. Sen anlat mı demeli bu herife? Kışkırtma. Dün evde arama yapıp buraya getirdiler biliyorsunuz. Şimdi de karşınızdayım. Durdu. Bir şey daha demeliydi belki. Ne demeliydi? Herhalde bir şey soracaksınız bana. Buyurun. Bildiğim bir şey varsa. Ya. Alaylıydı sesi. Yok canım. Nereden olacak senin bildiğin şey? Evden alıp getirmişler. Dönüp daktilodaki kösemen adama baktı. Alaylı sırıtmayla başlamıştı o da. Hep de böyle bir şey bilmeyenleri getirirler buraya. Tüylerini kabartır gibi doğruldu. Kalktı folluğundan. Ağır ağır yürüdü. Turgut'un sandalyesinin ardından geçiyordu. Vuracak şimdi. Bütün sinirleri gerilmişti. Ne yapmalıydı? Ben de kalkıp parçalasınlar seni. Ağır ağır dolanarak karşısındaki daktilonun başına gitti adam. Dikilip baktı bir süre. Başını sallayıp gene durdu öylece. Oynuyor bu adam aklı sıra. Bak Turgut Efendi. Bakıyordu işte. Bilmiyorsan öğreteyim. Burası birinci şube. Algılanmasını bekliyor gibi durup gene baktı bir sürdürdü. Susuz adam girmez buraya. İstese de giremez anladın mı? Gene durup bakmaya başlamıştı. Turgut da bakıyordu kımıldamadan. Yavaşça aldı gene. Yalana, dolana, bizi atlatmaya kalkarsa o zaman biz öğretiriz ona suçunu. Hiç unutmamacasını öğretiriz hem. Bunu da anladın mı? Biraz daha gözlerini dikip baktıktan sonra daktilodaki kösemen herife döndü yazmaya başla gibisini. Adam doğrulmuş, parmakları tuşların üstünde beklemeye başlamıştı. Şimdi söyle bakalım, kimlerle birliktesiniz? Bir sessizlik çöktü odaya. Yanıt alamayınca şaşırmış gibi döndü. Bakmaya başlamıştı ki, ne söyleyeceğim dedi Turgut. Kısıklığını önleyemediği bir sesle. Ne bileyim, bir sürü kişiyle okuyoruz işte üniversitede. Canı sıkılıyordu sesinin kısık çıkmasına. Daha dik bir ses ekledi. Fakültedeki dersleri mi anlatayım? Tanzimat, Orhun yazıtları filan, Uygurca. Gazetede de yeniyim biliyorsunuz. Safça söyleyişteki gizli alayı sezinlemişti adam. Soğuk bir sırıtmayla bakıp ağır ağır başını salladı. Döndü birden. Uzanıp kağıdı hırsla çekti daktilodan. Sinirli sinirli yırtıp buruştururken götürün bunu dedi. Anlaşıldı. Sonra görüşeceğiz. Uydurcayı öğretelim biz buna. Uydurca mı anlamıştı Uygurcayı? Yok canım. Alaylı çarpıttı. Saramık adamın peşi sıra koridora çıktığında uzun boylu sivri kapıda bekliyordu. Sessizce katlı önüne aynı yollardan geçirerek götürüp hücresine kapattı. Depreşip duran ürküye karşı içini ağırdan sarmaya başlamış kendine güvenin mutluluğuyla duvara verdi sırtını. Olan bitenden bir şeyler çıkarmaya, bir yerlere varmaya çalıştı. Neyi söyletmek istiyordu herif? Neleri biliyordu? Hep oynadı aslında. Kendini usta sanan kötü bir oyuncu. Bakalım hangimiz daha iyi oynayacağız? Hemen kovaladığı bir ürperme gezindi içinde. Acılar başlayacaktı şimdi, dayanacaktı. Ya dayanamaz da? Atmaya çalıştı kafasından. Birkaç kez yoklamış diş ağrısından başka acı tanımadığını düşünmesine kızdı. Ne olmuş tanımadımsa? Acı işte. Bir keresinde kızgın sobaya yapışmış diyelim. Küçüktüm daha. Unuttum gitti işte. Merhem sürmüşlerdi köyde. Kuyu suyuyla bilmem neyle yapmışlardı Hamide teyzeler. Patladıydı sonra. Bas bas bağırdımdı. Gene bağıracak mıyım? Hem de bu pis heriflerin önünde. Bağırırsam bağırırım. Önemli olan isteklerini vermemek. Daha ne istediklerini de bilmiyorum. Kimlerle diye bir söz etti. Medresedeki Moğla'dan çıktı bu. Nihat demişti. Önce niye beni alsınlar öyle olsa? İçine birden ateş düştü. Belki çocuklar da burada. Nereden çıkarıyorum yalnız beni aldıklarını? Acılı bir aymanın birden çöküveren ağırlığıyla donup kalmış gibiydi. Bunu niye düşünmemişti daha önce? Sersemliğimden niye olacak? Benden başka kimse yok dünyada. Dün bir ara ses vardı kapıda sanki. Halil'in sesine benziyordu. Yok, Hasan'a daha çok. Yakıştırmalara kalkıyordu şimdi de. Yalnız olmadığını düşündüğünden beri tedirginliği artmaya başlamıştı iyiden iyiye. Akşam çınlayan kadın sesi Necla olamazdı. Süheyla'ymış. Zavallı Süheyla'cık. Şahin Efendi'nin ölümünden sonra sürgü oynadı birden kapı açıldı. Aynı sivil göründü. Çık yaptı başıyla. Tamam gidiyoruz. Çıkıp adamın ardı sıra yürürken içini saran çekilme duygusunu yenmeye çalışıyordu. Kavgaya gidiyoruz. Bir dayak yiyip bizim köydeki dövüşler gibi ağzımızı burnumuzu yatırıp ayaklara kalın sopalarla bunlar falaka dedikleri şimdi göreceğiz işte. Gene aynı geniş koridora çıkınca karşı sırada öncekinin biraz ötesindeki kapılardan birini vurup açtı. İçeriği gösterdi adam. Başını dik tutmaya çalışarak girdi. Biri köşede arkası boş bir büyük masanın yanında ayakta öteki solda Maroken koltukta oturan iki adam vardı içeride. Buyurun Turgut Bey. Ayaktaki orta boylu, ince yapılı, esmer adam gösteriyordu masa yanındaki koltuğu. Gidip oturdu. Adam da ağır ağır geçip oturdu masanın başına. Güçlük çıkarıyormuşsunuz arkadaşlara. Maroken koltuğa gömülmüş ince, çiroz yapısındaki adam, salt meraklı bir gözlemci gibi tepkisini belli etmeden Turgut'a dikmişti gözlerini. Sinsi bir alay var gibi herifin bakışlarında. Kim bu? Masadakine döndü. Ben bir güçlük çıkarmadım dedi aynı yumuşak sesle. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Buraya niye getirildiğimi bile bilmiyorum. Sorularınıza yanıt vereyim dedim. Ne diyebilirim ki başka? Durdu. Başka ne diyecekti? Bir sessizlikte masadaki gözlerini önünde bir yere dikmiş düşünüyor gibi kalmıştı. Uzadıkça sinirleri geren bir sessizlikti bu. Patlama bekleniyor. Karşıki çiroz adam da tedirgindi sanki bu sessizlikten. Önce arkaya kımıldayıp masadakine kaydırdı gözlerini. Sonra gene eski durumunu alıp kaldı öylece. Kim bu değnek gibi herif? Ne pis bakıyor. Polis ya, üst düzeyden belki. Denetliyor. Kimin bu şiirler? Aydı. Fuat'ın şiirlerine bakıyordu demek. Benim. Köylü müsün sen? Heyecanını örtmeye çalışan bir sesle evet dedi. Anımsamıştı birden. Açık vermişti. Şimdi nasıl? Manisalı değil misin? Köyünden. Adam gözlerini dikip baktı. Tokat diyor burada. Bir dizi şiirler olacak bunlar efendim. Edirne'den, Mersin'den de söz edilecek yeri gelince. Oralara da gitmedim. O insanlarımızın duyguları... Kesti. İnandırıcı olmuştu. Önündeki şeylere bir süre daha baktı adam. Döndü gene. Etkisini denetler gibi durup baktı bir süre. Gene siz diye konuşmaya başladı. Hangisi acaba? Kafalarınızı da biliyoruz. Bastırarak söylüyordu. Gözlerini dikmiş, rengi belirsiz gözlerini. Fakülteyi bitiriyorsunuz. Geleceğinize gölge düşürmeyin. Yazık değil mi? Ne soracaklar size, bilmeyecek ne var? Her vakit Moskov tehlikesinden çektik bu ülkede. Komünistlik belasından. Aydın bir genç olarak devlet sizden anlayış bekler, yardım, destek bekler. Bildiklerinizi anlatıp çıkın gidin. Sormaya kalkarlarsa sizin için daha mı iyi olur? Sustu. Üstüne dikilmiş iki çift çirkin gözün karşısında övgülü gözdağıyla kuşatılmışlıktan sıyrılmak isteğiyle hemen aldı Turgut. Bağışlayın dedi kısıkça bir sesle. Ben ne olduğumu anlayamadım burada. Suçlu diye mi getirildim, tanık mıyım, onu bile bilmiyorum. Saklayacak bir şeyim de yok. Daha önce de söyledim. Türkolojide okuyorum. Bir de gazetede çalışıyorum yeni. Bir suç da işlemedim. Ne isteniyor benden anlamıyorum ki. Tümceleri tek tek sıraladıkça sesindeki kısıklık gitmiş, iyi de güven gelmişti kendine. Dost doğru söylüyordu. Haydi sıra sizde çomarlar. Türkiye komünistlikten, Moskov'dan çekmiş. Faşistlerden, soygunculardan çekti ne çektiyse. Masadakinin yüzünde oynaşan karanlık kıpırtı sinirlerini gerdi birden. Tamam başlıyor. Böyle soytarılık gösterilerinden iyidir. Karşık herif mi asıl dayakçı? Gözlerinde yılanlar uyuyor heriflerin. Uyandırdık işte. Eğilip masa altında bir yerlere uzandı adam. Dışarıda bir zil sesiyle kapı açıldı hemen. Getiren sivil kapıda göründü. Turgut Bey'e kağıt kalem verin. Baş üstüne efendim. Döndü baktı bir süre. Bakın Turgut Bey diye aldı. Çok bir şey istemiyoruz sizden. Oturup düşünün. Öz yaşam öykünüzü yazın. Nerede doğdunuz? Nerede okudunuz? Aileniz, çevreniz, yakınlarınız, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız, bugünkü durumunuz filan. Ülkemiz, dünya üzerine düşüncelerinizi. Size söylediğim doğrultuda tüm bildiklerinizi yazın. Ülke için çalışıyoruz. Sizden de yardım bekliyoruz. Unutmayın, bu sizin de çıkarınızadır. Durdu. Yapmacık bir kayırma gösterisindeydi bakışlarıyla. Başıyla kapıyı gösterdi noktalar gibi. Buyurun. Kalktı, başıyla selamladı, sessizce çıktı. Tuvalete giden koridorun ucunda çıplak demir karyolalı, pencereleri demirli, aydınlık bir odaya getirilerek 8-10 kağıt bir kalemle kapatıldığında şaşkınlığını yenip durumu tam kavrayabilmiş değildi daha. Ne anlamaydı bu numaralar? Öteki arkadaşların alınmadığı, yalnız olduğu duygusu çekingen bir sevinçle güçlenmişti içinde. Uzun boylu bildikleri bir şey de yok. Ağzımdan ne kaparlarsa. Hiç konuşmadan gözlerini dikmiş adama takıldı gene. Ne pis bakışları vardı herifin. Sarı sarı, bok gibi. Tatar mıdır nedir? Karyolanın bozuk telleri üzerinde duran kaleme kağıtlara baktı. Uzanıp aldı. Ucu uzunca sivriltilmiş kopya kalemiyle kağıda bir çizgi çekti. Güzel yazıyordu. Ne yazacağız şimdi? Üst camları çatlaklı, kırıklı pencereden dışarılara baktı. Yakın tramvay sesleri geliyordu. Bahçe kapı durağının karşısındaki büyük yapıların arka duvarları olmalıydı görünenler. Alçaklı yüksekli, uyumsuz çatılara sınırlanmış gökyüzünde parça bulutlar, düdük, martı sesleriyle yüklü limanı yukarılardan gözlüyor gibi kımıltısızdılar. Ürkek güvercinler pencere kıyısını inip kalkıyorlardı gürültüyle. Ağırdan uçarak gelen bir iri boz güvercin kondu pencere önüne. Yan yan çekildi köşeye. Dalgın düşünmeye koyuldu. Ne yazacağım şimdi ben? Köyden mi başlamalı? 1920 yılı Mart'ında Manisa'nın liseyi bitirip İstanbul'a geldiğinde bir sayfayı bile doldurmamıştı daha. Hem de geniş aralıklı, seyrek, iri iri yazmasına karşın. Lisedeki hiç sevmediği, gericiliğiyle tanınmış birkaç öğretmenin sınıflarındaki şimdiki kim bilir nerelerde dünyadan habersiz bir iki çocuğun adını vermişti. Biraz da dalga geçer gibi. Başka ne yazayım? Üniversitede rahmetliyi, Caferoğlu'nu, Kilisli Rıfat'ı, Şerefettin Yatkaya yazayım. Köprülüyü, Ali Nihat'ı. Ragıp Özden'i yazayım bir de. Atatürk'ün ölümünden sonraki bir günü anımsıyordu. İnönü seçilmiş. Bir şey değişmedi demişti. 15 milyon sığır bir sağırın peşine düştü şimdi de. Semineri dolduran bizim resmi öğrenciler nasıl buz gibi kalmışlardı. Yazmayayım o herifi, bakarsın. Takılmıştı kafası. 9 dil bilirmiş derler. Bir yazılı sınavda kürsüye konan bir bardakla sürahiyi görünce en iyisi sosyalizm demişti. Herkesin bir bardağı olurmuş sosyalizmde. Komünistlikte herkes aynı bardaktan içermiş. Kötüymüş o. Sağcı sosyalist. İnsanlık diyormuş o da. Ama Salip'le Hilal çarpışırsa Hilal'den yanaymış. Gerçekten garip adam. Gülmek geliyordu içinden. Öğrencilerden kimi yazayım? Kimi yazarsan yaz. Onların da hepsi seçime mallar. Ya dünyadan habersiz ya da sağın aptalı. Fuat'ı yazmam. Yazsan ne olacak? Sanki çok ayrı da ötekilerden. Ayrı bir yanı var gene. Senin kuruntunu. Olsun. Şiirlerini de sakladık. Tanpınar'ı yazayım. Sağın değerlisi. Sanatçı. Ozan sonra. Son takışmaları geldi aklına. Bu iyisi işte. Nasıl dar kafalı bu herifler. Tez için yaptığı çalışmada Tanzimat'ta Molière oyunlarından ilk uyarlamalarıyla tanınan Ahmet Vefik Paşa'nın bir Fransız şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğunu gösteren belge bulmuş. Paşa'nın Fransız yanlısı politikasıyla bağlantısına değinmişti olayın. Tanpınar'ın nasıl kızgınlıkla saldırdığını anımsadı. Yazdıklarını sinirlilikle çizmiş, bir iki kağıdı da buruşturup atmıştı. Tezin çıkmaza girme nedenlerinden biri de buydu. Soğumuştu yaptığı işten. Gerçekler üstünde birazcık durmana bile dayanamıyor adamlar. Batı kültürü diyorlar, Fransız kültürü. Bu mu? Gazetedeki Sahir Bey nasıl dalga geçiyor bunlarla? Kırtıpil'den mi tezi aldın diye nasıl alaylı güldü? O da çok ilginç biri. Çok şey biliyor belli. Faşistlere karşı olduğunu da saklamıyor o kadar. Başka da sözcük yok. Sovyetlerden açıldı mı duymuyormuş gibi. Bize yakınmış. Öyle dedi Refik. Yakın belki. Bizden değil. Onu yazacak değilim ya. Tanpınar'ı yazayım. Ahmet Hamdi Tanpınar. Hocalarımız içinde sanatsal bilgisine, yaklaşımına, yeteneğine saygı duyduğum kişidir. Türkolojiye girmemin tek nedeni sanat, edebiyat konularında duyduğum tutkulu yakınlıktır demiştim. Bu doğrultuda ikinci sayfanın ortalarına gelmişti. Durup düşünmeye başladı. Necla ile ilişkimizi biliyor mudur bunlar? İlişkimiz mi kaldı ki? Bilseler ne olacak? Ona mı dokunacaklar? Sıkmaz Eşref Bey varken. Halil doğru da Eşref Bey'den mi geliyor bu bokluklar yoksa? Gene düştük saçmalıklara. Necla ile birlik olduğumuz günlerden izliyorlarsa Beşiktaş'taki evi de biliyorlardır o zaman demek. O kadar geçti ki ev gitti ama yıkıyorlar. Öteden beri kavgalı olan kalıtçı ortaklardan biri çökebilir raporu çıkartmış belediyeden, boşaltmışlar evi. Manisa'dan döndüğünde boştu. Bir aydan çok sürmüştü ablasının işlerini toparlayıp İstanbul'a gelmeleri. Geçenlerde Beşiktaş'ta Hüseyin abinin dükkanında otururken ara sokaktaki yapıya içinde acılı bir çentikle bakıp kalmıştı. Çatısı sökülmüş, tavanı kalkmış, kırık camlı çerçeveleri, kararmış kirli tahtaları, çapraz iki kalas çakılmış çift kanatlı kapısıyla eski konak, ayaküstü direnerek can çekişen bir yakınıydı. Ne güzel anıları götürüyordu birlikte. Can kurtaran da şoförün yanına oturmuş Süheylacık dönüp nasıl ağlayarak bakmıştı şu kapı önünde. Son görüşüydü. O bakışıyla gözlerinin önündeydi hep. Ertesi gün yola çıkmıştı o da. Hastaneye yatırıldığının üçüncü günü ölmüş Şahin Efendi. Süheylacık da kardeşinin yanına gitmiş Çanakkale'ye. Hem yakıcı özlemle hem de sevinerek anımsıyordu. İyi olmuştu işin böyle bittiği. En çok da Halil sevinmiştir. Yok be, nasıl duygulu olandır o. Cadı dediği koca karı ayrılırken boynuna sarılıp öpmüş bunu ağlayarak. Anlatırken neredeyse gözleri dolacaktı onun da. Böyleyiz biz. Yeter bu anılar. Ne demiştik en son? Türkolojidekileri anlattım. Ragıp Özden'i filan. Bir iki de derslerden söz etti fakültede. Türkiyat Enstitüsü'nde çalışırdı daha çok, sessizdi. Fakülteyi bitirince atanmamı isteyip Anadolu'da bir yerde öğretmenlik görevi almayı düşünüyorum. Nokta. Ne yazayım başka? İmza da atacak mıyız? Kızıl Ordu Nazi canavarını gebertip de hah böyle yaz da ananı siksinler. Kalktı. Pencere önüne gidip dışarılara baktı bir süre. Söylesem mi bitti diye. Uzanıp aldı karyoladan, bir daha göz attı yazdıklarını. İyi, iki sayfa olmuş gibi. Gidip vurmasıyla açılması bir oldu kapının. Yüzünü bile seçmesine kalmadan bir adam uzanıp aldı kağıdı, kapattı kapıyı. Sınavın sonucu ne olacak bakalım? Kompozisyon kağıdımızı beğenecekler mi? Tuvalete gideceğimi bile söyleyemedik herife. Bir daha vursam mı? Yayları birbirine girmiş, çıplak demir karyolaya baktı yeni görüyormuş gibi. Öyle çekici geliyordu ki, bütün gecenin yorgunluğu sanki birden üstüne çökmüştü. Belini demir çemberlerin üst üste geldiği bir yere dayayarak uzandı yavaşça. Gözleri tavanda kaldı bir süre. Başı, ensesi demirler üstünde acımaya başlamıştı. Çıkarıp başının altına aldı ceketini. Tavanla, çevreyle birlikte acı da bulanıklaştı ağırdan. Çok geçmeden tümü karardı gitti. Sırtı, boynu ağrıyordu gözlerini açtığında. Doğrulunca acı daha da bastırdı. Başında da ağrı vardı. Uyku da uykuya benzememişti. Karışık düşlerle baygınlık arası bir şey. Güvercin patırtıları, çağrışmaları başındaki ağrının dinmesini önler gibi saldırı veriyordu ikide bir. Lokomotif sesleri geliyordu. Sirkeci de manevra yapıyordur. Susamıştı. Ağzında acılık vardı. Acıkmamıştı hiç. Tuvalete gitmek istiyordu. Kalkıp kapıyı vurdu, bekledi. Açan, yanıt veren yoktu. Sertçe vurdu, gene ses yoktu. Unuttular bizi burada. Tuvalet gereksinimi olmasa umurunda değildi. Susamaya da dayanabilirdi. Açmazlarsa ne yapacağız? Şu köşeye büyüğünü, küçüğünü. Donuma yapacak değilim ya. Bir kez daha vurmaya uzanıyordu ki sürgü sesiyle açıldı kapı. İri kıyım bir adamdı. Bir şey demeden çıkarıp götürdü tuvaleti. Yüzünü yıkayıp su içmesini de aynı sessizlikle bekledi. Getirip kapattı odaya. Keşke yemek de deseydim. Aç değildi, kazıntı duyuyordu içinde. Pencereye yaklaşıp dışarılara baktı. Güneş aşağılara mı inmiş? Soluk gölgeler yukarılara tırmanmış. Akşam mı oluyor? Limanda aynı sesler, aynı homurtular, tramvay çanları, güvercinler, bulutlar. İstanbul'un ayak sesleri. Bir koşturma gidiyor işte. Bizi de buraya tıktılar. Halil'in bir fıkrasını anımsadı. Tilki tuzağa düşmüş. İşimiz de vardı ya, eğlendik kaldık demiş. Ne tatlı şeyler bulup söyler hergele. İlerideki saçakta iri bir güvercin yanındaki dişinin üstüne çıktı. Çırpınıp titreştiler, bir süre indi. Nasıl kolay çiftleşiyorlar. Uçup gittiler. Bizim her şeyimiz güç. Uçamayız da. Yaparken uçuyoruz biz de. Şimdi şurada. Kapının sürgüsü oynayınca döndü. Deminki adamdı. Açmış başıyla çık yapıyordu. Kat dönüne. Bildik yollardan geçirip geniş koridora çıkardı. Karşı kapılardan bir önünde durup vurdu. Açıp içeriği gösterdi. Sınav kapısının gerilimiyle girdiği odada dünkü kuluçka kara tavuk gibi kabaran adamı gözlerini kapıya dikmiş, masa başında ayakta bekler bulunca şaşaladı biraz. Daktiloda da dünkü aynı kösemen herif. Gel bakalım. Meydan okuyan saldırgan sesine ürkütücü bir ağırlık vermek istediği belliydi. Dünkü yerindeki sandalyeyi gösterdi başıyla, otur. Oturdu. İçindeki çekilme duygusunu yenmeye çalışarak dimdik durup baktı adama. Ne olacaksa olacaktı artık. Gözlerini böyle üstüme dikince de korkacağım aklı sıra. Bizimle dalga mı geçiyorsun sen? Elinde kaldırıp tuttuğu iki yaprak kağıdı sallayıp masaya attı. Yazdıklarıydı. Müdürüm sana bir insanlık göstermiş. Ama siz insanlıktan anlamazsınız ki. Yanıt vermeden sessizce bakmasını sürdürdü. Ne deseydi? Daktilonun ardından yürüyüp geldi, karşısına dikildi. Aynı karanlık, saplantılı bakışıyla bakıp durdu bir süre. Ne bok olduğunuzu bilmiyor muyuz sanıyorsun ulan? İlle hayvan diye davranalım size. İt gibi de pişman olursunuz sonra. Kendini tutmaya çalışıyordu, duramadı gene de. Pişman olacak hiçbir şeyim yok benim, dedi. Size bir adım daha atıp gözlerini büyüttü, vuracak. Biri de konuşuyor eşoğlu eşek. Elini kaldırdı vuracak gibi. Dimdik bakışını gözlerine dikmiş herifin oda. Kırpmadan bakıyordu. Başını kinle sallayıp indirdi elini. Daktiloya döndü. Yaz, dedi. Adını, soyadını, baba adını, doğumunu, doğum yerini hiç sormadan kendi söyleyerek yazdırdı daktiloya. Gösteri yapar gibi döndü. Tamam mı, dedi. Tamam. Her şeyimi biliyor deyip şaşacağım aklınca eşşoğlu eşek. Ulan biz seni ne kurduğunu, kime nasıl baktığını, kimle düşüp kalktığını, hangi kızla aşnam fişnam, ciğerinin damarını biliyoruz hergele. Sayayım mı daha? Ne demişti ki sayacaktı daha? Hangi kızla düşüp kalktığımı? Ne olmuş biliyorsa? Süheyla acı, o da biliyor. Çanakkale'de Süheyla, Necla. Geçti masaya oturdu adam. Demin attığı kağıtları aldı. Şöyle bir baktı, ikinci sayfaya geçti. Sessiz gözden geçirdi. Yaz. Edebiyat fakültesine, Türkolojiye girmemin nedeni? Üniversiteyle ilgili bölümü tıpkısıyla yazdırmaya başlamıştı. Giderek artan kendine güven duygusuyla dikelip dinliyordu adamın tek tek yazdırdıklarını. Kaygılanacağı ne olabilirdi bunlarda? Bu herif aklınca, aklına sıçayım. Vurur gibi yaptı. Niye vurmadı? Yeni başlıyor. Falaka sopası varken elini mi acıtsın? Kalın, kızılcıktan. İçinde kıpırdayan ürperti itip bastırdı kızgınlıkla. Vursun eşoğlu eşekler. Sırası gelir bir gün. Biz de yatırıp bunu mu döveceğiz? Tü Allah belasını versin pislik herif. Daha dili dönmüyor. Türkoloji değil ulan. Türkoloji hayvan. Son tümceyi alaylı bir kızgınlıkla bastırarak okudu adam. Öğretmenlik görevi almayı düşünüyorum. Başını kaldırıp kötü kötü baktı gene. Düşünürsün, dedi. Daha çok düşünürsün bu kafayla. Hiç de düşündüğüm yok ulan hayvan. Öyle geldi de yazdım. Şimdi de söyle bakalım. Kalktı masadan, ağır ağır sandalyenin arkasından dolandı, dikildi başına. Kimler arkadaşın, kafadaşların, daha doğrusu yoldaşların? Arkadaşlarımızın kimler olduğunu yazdım oraya. Onlar birlikte okuduklarınız, Türkoloji'de. Bu kadar mı hepsi? Öteki dallardan arkadaşın yok mu senin? Öteki dağlardan dediği, kimi öğrenmek istiyor bu herif? Bizim çocukların adını alacak. Fakültede bir sürü öğrenci var tanıdığım, çeşitli dallarda. Onları mı sayayım? Sayacaksın ulan, tek tek sayacaksın biz istersek. Ağır bir sessizlikte bir yumruğunu, tokadını bekledi başına dikilmiş herifin. Peki kızlar? Kızlar mı? Arkadaşlık ettiğin kızlar. Başını kaldırıp baktı kamburunu çıkararak üstüne eğilmiş adama. Bir pis koku var bu herifte. Arkadaşlık ettiğin kızların öyküsünü dinlemek için kıstırarak üstüne diktiği gözlerinden geliyordu sanki pis koku. İçi bulanır gibiydi. Kutsal mı şurada? Korkudan der bu eşi ol eşek. Arkadaşlık ettiğim kızlar diye ben şimdi... Niye sustun? Suçuna parmak bastığı için övünür biçimdeydi sorusu. Şaşırır gibi olmuştu. Necla'yı mı dememi istiyor? Ne olacak diyeceğim de, manyak mıdır nedir? Sevindi. Öteki fakültelerden kimseyi bilmiyor demek. Asıl bizim çocukları değil de... Necla'yı ne istesin peki? Bitmiş gitmiş. Söyleyeyim. Ne diyeceğim şimdi? Eşref Bey diye bir köpek var ya, bilmiyorsan öğretirler sana. Ankara'da baş çomarlardan. Onun kızı var. İşte biz o kızla, anasının kızı. Dilini mi yuttun ulan hergele? Fırlayıp bir kafa at şu herifin ağzına burnuna. Leşin çıkar buradan. Nasıl ağrına gidiyordu? Durulmaya çalıştı. Arkadaşlık ettiğimiz bir kız da yok şu anda, dedi sinirden titrer bir sesi. Soracak şey bulamıyorsunuz. Bunlara mı kaldı? Silleyi tokadı göze almıştı. Böyle pis pis konuşacağına. Vay, demek sorularımı beğenmiyorsun. Vurmadı. Bu olaylı girişten sonra başlar şimdi. Birden başlamadı. Dayak işi burada olmuyor demek. İşkence için özel oda. Eziklikten sıyrılıyordu. Başını kaldırdı. Tepesine dikilmiş adama çevirdi gözlerini. Suçlu aramıyorsunuz siz dedi. İlle de beni suçlayacak bir şey arıyorsunuz ama yok. Hiç beklemediği bir şeyin ayrımına vardı birden. Sarsılır gibi olmuştu sanki adam. Tez toparlandı. Bir adım geri atıp bağırdı hemen. Sana ne düşmanlığımız var ulan bizim? Egemenliğini yitirir gibi olmanın tepkisiyle daha da kızmış görünmek istiyordu ama olmuyordu sanki. Yeteneğinin sınırında dura kalmış beceriksiz bir oyuncu gibi söyleyeceklerini aranmaya başladı dudakları kıpırdayarak. Buldu sonunda. O ki suçun yok. Akşam sabah birlikte olduğun kızı niye saklıyorsun? Biz bilmiyoruz sanki. Biz enayi miyiz ulan? Bir bokluk var ki saklıyorsun. Kesin de artık. Necla'yı diyor bu. Ne var bunda? Neyini saklayacakmışım? Ne sana düşmanlığımız var bizim ne de kıza. Ama bunları bile saklayanın biz nasıl inanırız her şeyi içtenlikle söylediğini. Mantıklı görünmüş adamın sözleri. Denemeymiş bir tür demek. Belki de yetmedim böylesine kapalı kalmakla. Kuşkuları artırdık demek. Gizemli göründük.